Ayrım 4.
İşgalcilerin kendi kültürünü hakim kılmak için yürüttüğü baskı, zulüm ve işkence yüzünden başlayan manevi çöküntü, ezik ruhlu insanlar diyarına çevirir bölge halkının yaşadıkları yerleri. Artık onların olan çarşılar mecbur kalıp gittiğinizde uğradığınız hakaretler. Her istila sonrasında başka yerlerde yaşananlar Sarıkamış'ta da yaşanmaktadır. İmkanı olanlar, dermanı olanlar uzak yerlere kaçar kurtulur. Gidemeyenler çaresiz kalır. Bütün bu zulümle beraber yaşamaya çalışır. Gittikleri yerlerde tutunamayanlar da olur. Toz duman biraz dinince onlar da geri döner köyüne. Ancak geri dönüp gelen 93 harbi göçmenlerini karşılayan Sarıkamış, o eski Sarıkamış değildir artık. Bir zamanlar yazın toz, kışın kar ve çamurla örtülü bu küçük köy, Rusların elinde modern bir garnizon kentine dönüşmüştür. Sanki göklere tırmanmak isteyen yemyeşil ormanların içine gömülü gibi duran kasaba mamurdur. Birçok askeri bina vardır. Hem lojistik bir merkez hem de uzak kentlerden gelen Rus askerlerin dinlendiği ve yeni manevralara hazırlandığı yepyeni bir askeri hüstür. Yaşadığı yerlerde doğru dürüst yolu bile olmayan göçmenler geri dönüp geldikleri bu yeni Sarıkamış'ta kendilerini yepyeni bir dünyada hissederler. Her yer bizim tarafta olmayan güzel, düz ve bakımlı yollarla doludur. Kasabalarına geri dönenler belki de hayatlarında ilk kez tren görürler, vagon görürler, demir yolu görürler, istasyon görürler. Ruslar için Sarıkamış artık çok önemli bir istasyondur. Petersburg'dan yayılan düdük ve çan seslerini, ıssız gecelerde Erzurum'un sessiz sokaklarından Anadolu'nun içlerine kadar taşımayı başardıkları son istasyon. Sarıkamış'ta 1878'de şehit düşen askerlerimizin üzerinde, sonraki 40 yıl boyunca Rus bayrağı dalgalanacaktır. Bir de erken bastıran kışın savurduğu kar taneleri. Ve ardında taze mezarlar bırakarak sürekli küçülen imparatorlukta barut fıçısı üzerinde sürer hayatlar kuşaklar boyu. Üstelik bu bir son da değildir. Yeni harpler, yeni yenilgiler, yeni göçler için bir başlangıçtır. Artık kendi mülkünde kirada oturan bir imparatorluktur Osmanlı. Felaket yaklaşıyordu. Memleketimin de bu felaketten payını alacağından endişe ediyordum gibi korkular kimini sindirir. Ama kimini daha da ateşler. Ya istiklal ya ölüm çığlıkları atılmaya o yıllarda başlanır. O yıllarda hayata yangınlarla başlayan çocuklar, babalarından, dedelerinden duydukları çaresizlik hatıralarıyla büyürler. Enverler, Hafız Hakkılar, Mustafa Kemaller, İsmetler, Kazımlar, Fethiler, Bahattin Şakirler, Yakup Cemiller, Niyaziler, Eyüp Sabriler, çocuk gönüllerini yakan intikam ateşiyle okurlar harbiyede, askeri tıbbiyede ve diğer okullarda. O yıllarda pek çok genç subay intikam ateşiyle ve intikam yeminleriyle bitirir mekteplerini. Bu intikam ateşiyle koşarlar kıtalarına. Bu ateşle kıtalarını yönetir, bu ateşle dağlarda çatışırlar. Yeniden büyük bir ordu olmak ve yeniden o ordunun saflarına karışmak, sınırlardan sınırlara yeniden at koşturmak, geniş kanatlı kuşlar gibi çoktan unutulmuş zaferlerin türküleri eşliğinde kılıçlarını kınlarından sıyırıp yeniden büyük bir devlet olmak ve o büyük devleti kılıçlarıyla korumak için. Erzurumlu İsmail, Yanyalı Esat, Halepli Zeki, Ahmet Fevzi, Ziya, Halil, Hasan Rıza, binlerce subay, hepsi için bir tek hedef olacaktır ve bir tek murat, buralar geri alınacaktır. Artık onlar için yenmek veya ölmek duygusu cinnet derecesine varmış bir istek halini alacaktır. Ve yıllar sonra bu istekle saldırılacaktır Sarıkamış dağlarına. Üstelik kara kışın tam ortasında, üstelik çaresizlikler içinde, üstelik yüreklerindeki bu ateşin 600 yıllık imparatorluğun sonunu getireceğinden habersiz. Onları Enver Paşa'yı, Hafız Hakkı'yı, onlar gibi düşünenleri, 3. Ordu'yu ve neredeyse bütün Erzurumluları 1914'te yokluk içinde Karakış'ın tam ortasında Sarıkamış'ın kuş uçmaz, kervan göçmez dağlarına ve Allahu Ekber dağlarının donduran ayazlarına savuran intikam ateşi 93 Harbi sonrasında ve 1878'de Sarıkamış'ın Ruslar tarafından işgal edilmesiyle yanmaya başlamıştır. Sarıkamış türküsünün ilk mısraları 93 Harbi'nde yazılmıştır. İki. Üçüncü Ordu Enver Hafız Hakkı. Ateş attı çocukları. Jön Türkler. Bunalım insan kendi kimliğini yitirdiği zaman başlar. Exupéry. 93 Harbi biter ama etkileri devam eder. Bir darbe de İngiltere'den gelir. Osmanlılar henüz kuvvetli oldukları yıllarda İngiltere'nin en önemli sömürgelerinden birine giden yolun Hint yolunun doğal bekçisi konumundadır. Ancak 1798 yılında Napolyon'un Mısır'a çıkıp bu yolu kesmeye kalkması, İngiliz yöneticiler için Osmanlı Devleti'nin artık yeterince kuvvetli bir bekçi olmadığının, Hint yolu güvenliğini Osmanlıların artık tek başlarına sağlayamayacağının işareti anlamındadır. Bu yüzden de yapılacak olan bellidir. Bundan sonra bu yolun emniyetini sağlamak ve Fransa'nın Orta Doğu'ya, Rusya'nın da İstanbul ve Boğazlara yerleşmelerini önlemek amacıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü koruma politikası izlenecektir. Yani Osmanlı kullanacaktır. 93 Harbi'ndeki büyük bozgun ve imparatorluğu bu bozguna götüren faktörler, İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu'nu dağılmaktan korumak ve ayakta tutabilmek konusundaki bütün ümitlerini yitirmesine ve toprak bütünlüğünü koruma politikasından tamamen vazgeçmesine sebep olacaktır. Üstelik ilk adımı da kendi atacak, yol güvenliği için önce Kıbrıs'ı, birkaç yıl sonra da Mısır'ı geçici olarak işgal edecektir. Fransa Tunus'a el koyacak, Tesalya Yunanistan'a bırakılacaktır. Kolu kanadı kırık Osmanlı İmparatorluğu bütün yaşama ümidini Avrupalı devletlerle Rusya'nın kendi aralarındaki dengeye bağlayarak ayakta durmaya çalışmaktadır artık. İmparatorluğu parçalamak için sürekli yenilenen Avrupa merkezli kampanyalarsa 1880'lerin sonlarında da gündemdedir. Bu defaki bahane ve kampanya Doğu Anadolu kaynaklıdır. Katlettiklerimiz Ermeni vatandaşlarımız etkisi ise iki asır gücünde. Yılmaz Öztun'a, günümüz yazarlarından. 19. asır ortalarına kadar Ermeniler Türkiye'de büyük bir huzur ve refah içinde yaşamışlar, ticaret ve sarraflık, kuyumculuk gibi mesleklerle zengin olmuşlar, tanınmış Ermeni aileleri İstanbul'da prensler gibi hayat sürmüşlerdi. Türkler kendi hallerinde işleri güçleriyle uğraşan bu kavme milleti sadıka, yani sadık millet derlerdi. Asrın ikinci yarısında bu durum değişti. Ermenilerin devlet memuru da olmalarına, içlerinde vezirliğe, senatörlüğe hatta nazırlığa yani bakanlığa yükselenler bulunmasına rağmen Ermeniler kaynaşmaya başladı. Hareket huzur ve saadet içinde olan Türkiye Ermenilerinden değil, Rusya Ermenileriyle Ermeni davasından yararlanmak isteyen Avrupa devletlerinden geldi. Doğu Anadolu'yu yutabilmek için Ermenileri önce Ruslar kışkırttı. 1878 Berlin Anlaşması'nın meşhur 61. maddesine göre Türkiye, üzerinde bugün 19 ilimiz bulunan 6 vilayette, Erzurum, Diyarbakır, Sivas, Harput, Van ve Bitlis, Ermeniler lehine islahat yani iyileştirme yapmaya mecbur edilmişti. Sultan Hamit en büyük tehlikeleri göze alıp bu maddeyi asla yürürlüğe koymadı. Büyük devletler zaman zaman 61. maddenin tatbiki için baskıda bulundular. Fakat Sultan Hamid'in Almanya Büyükelçisi'ne bu maddeyi yürürlüğe koymaktansa ölmeyi tercih ettiğini söylemesi üzerine bir şey yapamadılar. İngiltere'de şifa bulmaz bir Türk ve Müslüman düşmanı olan, avam kamerasında eline Kur'an'ı alarak hakaretler eden, Avrupa'dan Türkleri sürüp çıkartmanın hilal yerine haçı dikmenin bir Hristiyanlık kutsal görevi olduğunu ileri süren Başbakan Gladstone. Ermenileri Ruslardan da fazla desteklemeye başladı. Bunu öncelikle Bulgaristan gibi bir Ermenistan muhtariyeti kurulursa kurulacak bu yeni prensliğin Rus nüfuzuna düşmemesi için yaptı. 1886'da İsviçre'de kurulan Hınçak Gizli Cemiyeti, tethiş yoluyla Osmanlı Ermenilerini kendi emellerine alet etmeye başladı. Türkiye'deki Ermeni zenginlerinden ağır tehditlerle büyük paralar sızdırıldı. Doğu Anadolu'da cemiyetin emirlerini dinlemeyen yüzlerce Ermeni öldürüldü. Bunlar Türk ve Kürt köylerini de basıp yağmalamaya başladılar. Türk ve Kürtleri yurtlarını bırakıp gitmeye mecbur etmek için akıl almaz işkencelerle öldürüyorlardı. Anadolu'da yer yer çıkan küçük Ermeni isyanları hızla bastırıldı, sert tedbirler alındı. Avrupa ve Birleşik Amerika'daki Ermeni komitacılar, Türklerin Hristiyanları doğradıklarını iddia edip amansız bir propagandaya giriştiler. Birçok Avrupa ve Amerika gazetesi Türk zulmü motifini bir tiraj unsuru olarak işlemeye başladı. Avrupalı aydınlar içinde de asrın başlarında barbar Yunanları tutanlar olduğu gibi bu sefer Ermenileri destekleyenler görüldü. Bunlardan meşhur tarihçi Albert Vandal güya Ermenilere zulmettiği için Sultan Hamid'e Le Sultan Rouge adını taktı. Sonradan milliyet hissinden ve dünya siyasetinden %100 gafil birçok Türk de bu invanı Kızıl Sultan'a çevirerek kullanmışlardır. Aslında Sultan Hamid'in tamamen meşru tedbirleri sayesinde Doğu Anadolu'da kurtarıldığı gibi, gerçekte Ermenilerin Müslüman halka yaptıkları zulümler yanından alınan bu tedbirler hafif kalıyordu. Ancak bütün bir Avrupa'nın baskısı altında bu kadarı yapılabiliyordu. Sultan Hamit Ermenilere karşı Kürtleri kullanmak yoluna gitti. Bu suretle hem Türk askeri birlikleri gerilla savaşında yıpratılmayacak hem de Kürtlerin kendilerinin Ermenilere karşı silahlandırılması hakkındaki bitmez tükenmez talepleri yerine getirilecekti. Bu suretle Hamidiye alayları denen Kürt süvari birlikleri teşkil edildi. Bunların subayları tanınmış Kürt aşiretlerin ileri gelenlerinden seçildi. Bunlara verilen subaylık rütbeleri sadece kendi alaylarında geçerliydi. Sultan Abdülhamit 1876'da büyük ümitlerle ilan edilen meşrutiyet ve anayasayı kaosa sebep olduğu gerekçesiyle askıya almış ve içinde Türkçe bilmeyen milletvekillerinin de bulunduğu Millet Meclisi'ni süresiz tatil etmiştir ve imparatorluk 13 Şubat 1878'den itibaren Sultan Abdülhamid'in şahsi siyasetiyle yönetilmektedir. Yılmaz Öztuna, günümüz yazarlarından. II. Abdülhamid'in İslam dünyasındaki prestiji muazzamdı. Bilhassa Avrupa emperyalizminin sömürge idaresinden bunalan yüz milyonlarca Müslümanın Kâbesi İstanbul ve padişahtı. Şimdi Türk düşmanlığı yapılmakta olan Şam'da ve Kahire'de Sultan Hamid'in ismini abdestsiz ağzına almayanlar olduğu malumdur. II. Abdülhamid'in dış siyasetteki dehası yanında imarcılığı, marifçiliği, şefkati, kan dökmekten şiddetle kaçınması prestijini arttırıyor ve şahsını adeta imparatorluğun selameti hatta bütünlüğü için şart haline getiriyordu. Arap, Arnavut, Kürt, Çerkes gibi Müslüman unsurlar padişaha son derece bağlıydı. 1900'lere doğru bu prestij azalmaya başlayacaktır. Sultan Hamid imparatorluğun bütün müesseselerini ve bütün meselelerini şahsi idaresine bağlamıştı. Tam bir diktatördü. Sadrazamı yani başbakan ve nazırları yani bakanlar istediği gibi tayin veya azlediyordu. Basına konan sansür ve hürriyetleri sınırlayan nizamlar gittikçe sıklaşıyordu. Bizzat padişah bile kendi kurduğu rejimin esiri olmuş, istibdadın ağırlaşması karşısında sessiz kalmıştı. Halk hayatından memnundu ancak subaylar, yüksek öğretim talebesi, bilhassa harbiye ve tıbbiye öğrencileri, kısmen alt kademedeki memurlar siyasi baskıya karşı konuşmaya başlamışlardı. Avrupa kaynaklı modern siyasi fikirler, hürriyet ve eşitlik, vatandaşlık hissi, devlet şuuru gibi kavramlar artık daha genç kuşakları, kısmen ilerletilmiş eğitim kurumlarında okumakta olan genç talebelerin yanı sıra genç Osmanlı subaylarını da etkilemektedir. Bütün aydınlar için kabus haline gelen devletin yıkılacağı ve bunun engellenmesi gerektiği fikri subayları da bu dönemde siyasileşmeye itmektedir. Bütün bu gelişmeler neticesinde Abdülhamid'e karşı sürdürülen gizli siyasileşme tam bir Jön Türkler yani genç Türkler hareketine dönüşür. O yılların padişahı olan ve her kötülüğün başı olarak da görülen Kızıl Sultan Abdülhamid'in istibdat yönetimine karşı duyulan isyan duyguları örgütlenme aşamasına geçmiştir. Harbiye ve tıbbiye gibi askeri okullardaki öğrenciler arasında imparatorluğun içinde bulunduğu durumdan beslenen moral bozukluğu kendini İttihad-ı Osmani Cemiyeti yani Osmanlı Birliği Derneği olarak gösterir. Müttefik ve gayretkar beş tıbbiyeli Dima-ı Mümtaz Genç, Ohrili İbrahim Temo, Arapkirli Abdullah Cevdet, Diyarbakırlı İshak Sükuti, Kafkasyalı Mehmet Reşit ve Bakülü Hüseyinzade Ali, yıllar sonra İttihat ve Terakki adıyla partileşecek olan cemiyetin ilk adımını atarlar. 3 Haziran 1889 günü İstanbul'da. Mektebi Tıbbiye-i Şahane'nin okul hamamına ait odunlukta. Odun yığınları üzerinde. Madem ki zamanında kendileri gibi 3 genç Rum, üstelik onlar tıbbiyeli de değildi. İkisi bakkal ve birisi meyhane çırağı. El ele verip yemin etmişler. Senelerce önce Etniki Eterya gibi koca bir milli cemiyetin vücuda getirilmesine öneyak olmuşlardı ve Türkiye'nin başına bela kesilmişlerdi. Kendileri de ancak bu yolla Abdülhamid istibdat karabasanının milletin nefesini daha fazla tıkamasına mani olabilirlerdi. Onlar da kimya okuyorlardı. En değersiz bir cismin bile diğer bir cisim ile birleşmesinden ısının, kuvvetin, elektriğin meydana geldiğini görüyorlardı. Karar verdiler, birleşip müthiş bir kuvvet meydana getirelim, sonra hücum edelim. İstibdat kalesinin bize karşı kurulmuş olan burcunu biz elimizle yıkalım. Büyük bir duygusallık içine birleşir o gün sahiller. Kendi ifadeleriyle Dicle Nehri'ni taşıracak kadar gözyaşları eşliğinde. Ama mücadele kolay değildir. Abdülhamid'in istibdat rejiminden kurtulma yolunda zaman zaman o kadar çaresizlik içine düşerler ki, askeri tıbbiyenin bazı öğrencilerine disiplin cezası olarak dayak uygulanmak istenmesi, karşısında kimi mektepten çıkalım, halkı isyan ettirelim, bu istibdat nedir böyle diye feryat edecektir, kimi de mektebin üstüne İngiliz bayrağı çekelim önerisinde bulunacaktır. Mektebin üstüne İngiliz bayrağı çekilince İngilizler gelecek, Abdülhamid'i tahtından indirecek ve Türklere hürriyet verecektir. Kırılan onurların ayaklanmalarla ifade edildiği İstanbul'da tıbbiyeden dışarıya da sızıntı başlar. Okullarda gizli gizli gazeteler çıkartılır. Abdülhamid rejimini protesto eden bildiriler hazırlanır. Camilerin ve mekteplerin duvarlarına asılır. Gizli cemiyet kurma yarışı başlar memlekette. İhtilalci askerler cemiyeti, Harbiye Yüksek Mektepleri İttihadı, Cemiyeti İnkilabiye, Selameti Umumiye ve hatta yurt dışına kaçanlar ya da Jön Türk damgası vurularak sürgüne gönderilmiş, niceleri eliyle dışarıda da sürdürülür örgütlenme. Paris Melce-i Hürriyet Perveran, yani hürriyetseverlerin sığınağı demektir. Selanik Kabe-i Hürriyet'tir, yani hürriyetin Kabe'si. İstanbul ise kahpe Bizans. Yıllar sonra 1905 Rus ayaklanmasından 1906'da İran'da bile meşrutiyete geçilmesini sağlayan devrimden esinlenecek olan bu gizli muhalefetin hedefi de sloganı da aynıdır. 1789 Büyük Fransız Devrimi ve onun üç büyülü sözcüğü, hürriyet, adalet ve eşitlik. Namık Kemal, dönemin şairlerinden. Hakir düştüyse millet şanına noksan gelir sanma, yere düşmekle cevher sakit olmaz kadri kıymetten. Mu'in-i zalimin dünyada erbabı denaettir, köpektir zevk alan sayyadı bir insafa hizmetten. Felek her türlü esbabı cefasın toplasın gelsin, dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten. Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet, esiri aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten. Namık Kemal gibi devrin ünlü şairlerince sık sık dile getirilen hürriyet özlemi ve şairin vatan kasidesi özellikle ikinci meşrutiyeti hazırlayan genç nesil tarafından her fırsatta gizli gizli okunmakta, bu kaside bu nesle vatan heyecanı ve isyan duyguları aşılamaktadır. Kaside sadece 19. yüzyılın sonlarında değil, 20. yüzyılda da etkilerini gösterecek, hatta çok daha da artarak gösterecek, yıllar sonra tekrar ilan edilecek olan meşrutiyet öncesinde de binlerce kez okunacaktır. Tıbbiye'nin, Harbiye'nin tenha köşelerinde, Anadolu, Suriye ve Trablusgarp'taki sürgün yerlerinde, Rumeli dağlarında, kışlalarla karakollarının kuytu yerlerinde, bu şiir ve bunun gibi daha niceleri. Üsteğmen Rahmi Apak, dönemin Jön Türk subaylarından. 1878'de Ruslar Yeşilköy'e geldiği zaman milyonlarca Türk'ün nasıl perişan bir surette Anadolu'ya göç ettiklerinin hazin hikayeleriyle çocuklukta dolmuştu kulaklarımız. Yerli Rumlarla Bulgarların kaçamayan Türk halkına yaptıkları fenalıkları daha o zamanlar öğrenmiştik. Kasabanın tek sınıflı ilkokulunda uzun değnekli sarıklı hoca bize moral gıda verecek vasıfta değildi. Lakin harp hakkındaki yazılar bize heyecanlar veriyordu. Mehmet Emin'in "Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur, sinem özüm ateş ile doludur" mısrasını bilmeyen kasaba çocuğu yoktu. Biz ikinci moral gıdamızı da vatan şairi Namık Kemal'den aldık. Karakterlerimizi yaratmak hususunda onun şiirleri ve yazıları, Muhammed'in sözlerinin yazılı olduğu dövizlerinden daha tesirli oldu ve subaylık hayatımızda onun bütün eserlerini gizli gizli ve yutarcasına okuduk, ezberledik. Diğer bilirim ki Namık Kemal yeni bir nesil yaratmıştır. Namık Kemal'in yaydığı Osmanlılık ve hürriyet aşkını İttihatçılar ve Ziya Gökalp Türkçülük sevgisine çevirtti. Bizim tahsilde bulunduğumuz yıllarda Padişah 2. Sultan Hamid memlekette tam bir diktatör durumundaydı. Evvelce Abdülaziz'in tahttan indiği saltanat darbesinde harp okulu da rol oynamış olduğundan Abdülhamid harp okulunu sıkı kontrol altında bulundururdu. Mesela öğrencilerin ellerine verilen silahlar mekanizmaları sökülmüş, namluları kavallaştırılmış ve süngüsüz Martin Henry tüfekleridir. Halbuki o zamanlar Türk ordusu Almanya'dan satın alınmış Mavzer silahları ile teçhiz edilmişti. Öğrenciler tüfeklerin cephanenin yüzünü bile görmezler, tek bir fişek atmazlar, atış talimleri yapılmaz ve böylece bir tüfeğin nasıl patladığını hiç işitmemiş olarak kıtalara askerleri yetiştirmek ve icabında düşmanla boğuşmak için gönderilirler. Ata binme taliminin piyadelere, dershane sıraları üzerine binilerek gösterildiği de olurdu. Dershaneler ve koğuşlar, kışın saç sobalar da ısıtılır, geceliğin hava gazı ile ışıklandırılır, rutubetli, karanlık, havasız yerlerdi. Dershanelerin bazılarından hamam böcekleri eksik olmazdı. Bir küp içine doldurulan suyu aynı çinko bardaktan bütün öğrenciler içerlerdi. Her gün 5 vakit namaz mecburi olduğundan, namaz kılmak için abdest almak da şart olduğundan birçok öğrenciler abdestsiz olarak camide yatıp kalkarlardı. Her akşam okulun avlusunda 3000'den artık öğrenci dörder dörder dizilerek kısım çavuşları vasıtasıyla yoklama yapılır, çavuşlar subaylara tekmil haberini verir, arkadan da borazanın bir T işaretiyle 3000 kişi bir ağızdan "Padişahım çok yaşa" diye bağırırsa da bazıları "Padişahım baş aşağı" diye haykırmayı ihmal etmezlerdi ve fazla gürültü arasına bu türlü bağırış belli olmazdı. Ahmet İzzet, dönemin subaylarından. 1293 yani 93 harbi talihsiz muharebesinin sonunda yaş icabı benim için de bir meslek tayini icap ediyordu. Her tür engele karşı göğüs gererek tam bir dindarane inanç ile Moskov kralından padişahın intikamını almak azmiyle askerlik mesleğine girdim. Fakat heyhat, kuleliğe devama başladıktan bir iki gün sonra içtima sırasında yanımda bulunan İzmirli Ethem isminde birinin "Padişahım çok yaşa" yerine "Padişahım baş aşağı" diye bağırdığını fark ettim. Bu vaka bana öyle bir hiddet ve nefret verdi ki hemen okuldan çıkmayı tasarladım. Fakat niyetimi yerine getiremedim. Bununla beraber bu talebe ile de ömrüm boyu bir selam veya söz alıp vermedim. Üsteğmen Rahmi Apak, dönemin Jöntürk subaylarından. Türk polisi bir ecnebi vapuruna karasularımızda bile giremezdi. İstanbul'dan kaçmak isteyenler bir cani bile olsalar, bir ecnebi vapuruna kapağı attılar mı hükümet bunu vapurdan alamazdı. Her elçilik ve konsolosluk binasının önünde bir posta kutusu asılıydı. Ecnebiler kendi memleketlerine kendi pulları ve servisleriyle mektup yollarlardı. Acı tarafı bir kısım aydın Türkler de Avrupa'ya gönderecekleri mektuplarını daha emniyetlidir diye bu ecnebi postalarına verirlerdi. Beyoğlu'nda dükkan ve mağazaların tabelaları Fransızcaydı. Ancak bazılarının altında küçük harflerle adeta bir lütuf kabilinden Türkçesi de bulunurdu. Demir yollarında tramvaylarda çalışan memurların büyükleri ecnebi, küçükleri de Rum veya Ermeniydi. Rumeli demir yollarında istasyon şefi, tren şefi ve kondüktör olarak bir tek Türk'e rastlanmazdı. Türk olmayan bu memurlar ise Türk yolculara her türlü eziyet ve hakareti esirgemezlerdi. Demir yollarında resmi dil Fransızcaydı. İşte kendi öz yurdumuzda gördüğümüz bu aşağılık manzara yüreğimizi yakıyordu. İnkılap hareket ve faaliyetlerinin yuvaları en çok tıp ve harp okulları olmuştur. Avrupa'daki Jöntürklerin yolladıkları ve evrak-ı muzirra yani muzur sakıncalı evrak denilen kitaplar, risaleler, gazeteler bu okullarda dolaşırdı.